Ayrım 9, Mira, Kula Cebrail, sayfa 114, 4. bölüm. Okula başladıktan sonra birkaç yıl içinde Dar el Tifel'deki ilk günlerini melankolisini üzerinden atan Miral, hevesli bir çocuk olmuştu. Yılda iki kez Hint ve ilkokul müdürü sınıflarını gezerek karne dağıtırdı. Bu gerçek bir törendi. Sınıflarında en yüksek notları alan 10 kız teker teker sınıfın önüne çıkarılır ve arkadaşları alkışlarken tek sıra halinde dururlardı. Bir gün Miral 3. sınıftayken ilk olarak kendi adının çağrıldığını duyarak şaşkınlıkla dondu. Hint ona öğretmenin masasına yaklaşmasını işaret etti ve diğer kızlar şiddetle alkışladı. Kızının başarısını öğrenen Cemal duygulanarak bir hediye almak istedi. Miral Rana'dan kendisi için seçim yapmasını istediğinde kardeş yeni bir elbise ve siyah saçlı koyu tenli bir bebek seçeceğini söyledi. Böylece Cemal ve iki kızı oyuncak pazarına gittiler. Fakat Kudüs'teki tüm bebeklerin sarı saçlı ve oldukça açık tenli olduğu ortaya çıktı. Rana pes etmeyecekti. Miral de sinirlenmeye başlamıştı. Çünkü neden kendisine benzeyen bebekler olmadığını anlamıyordu. Babaları üzülmemelerini, kendileri kadar güzel bebeklerin nadir olduğunu ve aramakla geçirdikleri her an daha da değerleneceğini söyledi. Nihayet Hayfa'daki teyzeleri Orta Doğu özelliklerine sahip bir bebek bulmayı başardı. Bu gerçekten iki küçük kızın şimdiye dek gördüğü en güzel bebekti. Yıllar geçerken Miral yaşlı birçok kızla arkadaş oldu. Fakat daha büyük kızların okul dışındaki hayatlarını anlatmalarını dinlemeyi her şeyden çok seviyordu. Neyse ki bu öykülerin bazıları mutlu sonlardaydı. Fakat neredeyse tümü, özellikle Azize ve Seher'in öyküleri dış dünyanın korkunç bir yer olduğu düşüncesini onaylıyordu. Azize yaz tatili için Gazze'ye döndüğünde 11 yaşındaydı. Büyük annesi onu bekliyordu. Azize'nin babası Lübnan'daki kanlı iç savaşta diğer fedailerle beraber öldürülmüştü. Annesi yeniden evlenmiş, 3 kızını Arap geleneğine göre ilk eşinin ailesine bırakmıştı. Azize'nin büyük annesi çok fakirdi. Gazze şehrin dışındaki bir mülteci kampında rutubetli küçük bir kulübede yaşıyordu. Sınır yeniden açıldığından beri her yaz Azize'nin Mısır'da yaşayan amcası annesini ziyarete geliyor, yanında birkaç hediye ve para getiriyordu. Azize amcasının onu kendi oğluyla evlendirmek istediğini ve uygun yaşa gelmesini beklediğini biliyordu. 15. doğum günden kısa bir süre sonra amcasıyla kuzeni Gazze'ye geldiler. Azize kuzenini tanıyordu ve onunla biraz konuştu fakat yağlı saçları ve pis nefesiyle babası gibi itici bulduğu kuzeninden hoşlanmadı. Ertesi sonbahar amcası Hind'in Azize'nin okuldan ayrılmasına izin vermesini istemek üzere Dar el Tifel'e gitti. Hint onun ofisine davet etmişti. Burada adam sandalyeye çökerek bacak bacak üstüne attı. Hint'in yüzündeki sert ifade adamın doğrularak bacaklarını daha kibar biçimde yerleştirmesini sağladı. Boğazını temizleyerek konuştu. Yeğenimi yanımda Mısır'a götürmek istiyorum. Aa, öyle mi? Oldu Hint'in tek cevabı. Artık yetişkin bir kadın oldu ve onu oğlumla evlendirmek istiyorum. Lütfen durumumu anlayın, Bayan Hüseyin'i. Bu kız için bir şans. Oğlum çok iyi bir kısmet ve zaten kızın yakında evlenmesi gerekecek. Bu yüzden bunu derhal yapıp aile içinde tutabiliriz. Sizce de öyle değil mi? Hint soruyu aldırmaksızın Hadiye'ye gidip Azize'yi çağırmasını söyledi. Kız geldiğini Hint amcayı koridora alarak orada beklemesini söyledi. Azize ile görüşmesi kısa sürdü. Kız oldukça kararlıydı. Kuzeniyle evlenmek istemiyordu. Hint gülümseyerek ısrar etmedi. Zira onun için önemli olan kızın arzusuydu. Azize'yi yolladıktan sonra Hint, Hadiye'den amcayı ofisine geri getirmesini istedi. Üzgünüm, dedi. Adama karşı hissettiği nefreti saklamaya çalışarak. Azize bu evliliği istemiyor. Şimdi benim durumumu anlamalısınız, diye hitap etti. Adamın kısa süre önce kullandığı aynı kelimeler ve ses tonuyla, kızlarımdan birini istemediği halde böyle bir adım atmaya zorlayamam. Öfkeye kapılan amca ayağa fırladı ve sağ yumruğunu sıkarak onu yetkililere ihbar etmekle tehdit etti. Bu hareketten zerre kadar etkilenmeyen Hint ayak diredi ve adama derhal kapıyı gösterdi. Gerçekten de kadının ünü ve saygınlığı adamın ithamlarını boşa çıkardı. Bu olaydan sonra Azize Gazze'ye asla dönmedi. Sık sık artık kendisini ziyaret edemeyecek kadar yaşlı ve zayıf olan büyük annesini göremeyeceği için pişmanlık duyardı. Boğucu bir Haziran günü Azize, büyük annesinin Kudüs'e kendisini görmeye gelirken yolda öldüğünü öğrendi. Seher süslenmeyi seven güzel bir kızdı. Sabahları kahvaltıya inmeden önce uzun süre saçını tarar ve aynı işlemi akşamları da tekrarlar, aynadaki aksini gururla izlerdi. Okul kuralları yasakladığı için kozmetik kullanmazdı fakat yer döşemelerinin birinin altında bir kutu saklıyordu. Bu kutuda birkaç İngilizce dersi karşılığında bir ahçıdan aldığı ufak bir makyaj çantası vardı. Ailesi hakkında soru sorduklarında annesinin şehirlerine yapılan bir İsrail saldırısında öldüğünü ve babasını hiç görmediğini söylerdi. Fakat okul arkadaşları Seher'in doğumundan kısa süre sonra babasının annesini ve bebek kızını terk ettiğini biliyordu. Birkaç yıl sonra annesi başka bir adama aşık olmuştu. Bu adam onunla evlenmeye söz vermişti. Fakat açıkladığı üzere kendisinde birçok çocuğu vardı ve evinde onun olmayan bir çocuğa yer yoktu. Seher'in annesi tereddüt etmemişti. Ertesi sabah erkenden 4 yaşındaki kızını yaşadıkları gecekonduda bırakarak Yafa'ya, yeni kocasının evine gitmişti. Seher bütün gün kulübede kapalı kalmış, annesinin dönmesini beklemişti. Masanın üzerine biraz süt ve bir parça ekmek bulmuştu. Annesini bekleyip durmuş ve gece çöktüğünde gecekondudan çıkarak annesini aramaya gitmişti. Tekrar tekrar adını çağırmış fakat haykırışları sokak gürültüleri arasında boğulmuştu. Bir süre sonra acıkmış, uykusu gelmiş ve geri dönmek istemişti fakat evin yolunu bulamıyordu. Yorgun ve kederli halde ağlama nöbetine kapılmış ve kaldırımda uykuya dalmıştı. Ertesi sabah tanımadığı bir yatakta uyanmıştı. Yine ağlamaya başlayacakken bakışları karşısındaki sandalyede oturan birine takılmıştı. Günaydın diyen Hint kızı adını ve önceki gece olanları hatırlayıp hatırlamadığını sormuştu. Seher gözyaşları arasında bildiklerini anlatmıştı. Meryem kızı kollarını tutarken Seher, "Eminim annem yolunu kaybetti. Benim gibi o da sokağımızı bulamıyor," demişti. Hint, "Bulana kadar bizimle kalabilirsin," diye cevap vermişti. Dar el tifelde Seher okul arkadaşları arasında izlendiğini hissettiğinde takındığı kibirli hava ile tanıdı. Daima yalnızdı ve biriyle konuştuğunda sadece annesi ölmeden önce sürdüğü soylu hayatı anlatıyordu. Diğer kızlar ona öfke bile baksalar da yalan söylediğini bildikleri halde güzelliği onları sindiriyordu. Böylece ona inanır gibi yaparak sessizce onu dinliyorlardı. Ve uzaktan onu izliyor, kendisine inşa ettiği kumdan kalenin çökeceği ve gerçek Seher'in nihayet ortaya çıkacağı anı bekliyorlardı. 1982 yılında Lübnan'daki Sabra ve Şatilla mülteci kamplarında 3000 Filistinli öldürüldü. Katliamların haberi yayıldığında Dar el Tifel'in huzurlu havası değişti. Büyük sınıflardaki kızlar İsrail'in Lübnan'ı işgalini protesto etmek amacıyla Filistinliler ve İsrailli barış yanlarınca ortaklaşa düzenlenen gösteriye katılmak istiyorlardı. Yetkililer gösteriyi yasaklamamıştı fakat Hint kızların katılımı konusunda kararsız ve kendisiyle çatışma halindeydi. Bir taraftan Deir Yasin'deki vahşeti gölgede bırakan katliamın zalimliği kendisini yaralıyordu ve kızların kendi gençliğindeki tepkilerini hatırlatan öfkesini anlıyordu. Fakat diğer taraftan Hint okul için endişeleniyordu. Son dakikada kızların gitmesine izin vermemeye karar verdi. Son zamanlarda İsrail yetkililerin bir gözünün kendisi ve Dar el Tifel üzerinde olduğunu hissetmeye başlamıştı. Seyahat etmek istediğinde daima İsraillerden izin almak zorundaydı. Fakat en fazla ihtiyaç duyduğu şey sokaklardan toplanan ve bilinen bir akrabası olmayan çocuklar için belgelerdi. Birkaç aydır İsrail yetkililer doğum sertifikası olmayanlara belge çıkarmayı durdurmuştu. Hint şehir hastanelerinden birindeki tanıdıkları vasıtasıyla hastanede çalışan ve arkadaşlarının imzalayıp doldurduğu doğum sertifikalarından almayı başarmıştı. İleride ehliyet alıp yasal sistemde çalışabilmeleri için bu yetimlere birer kimlik kazandırması gerektiğini biliyordu. Fakat Hint'in dürüst yapısı bu ihtiyatlı yöntemi bir gün keşfedilebileceğinden korkmasına neden oluyordu. Nihayet büyük ölçüde aralarında jimnastik öğretmeni Abdullah'ın da bulunduğu en otoriter öğretmenlerin müdahalesi sayesinde en kararlı kızlar bile vazgeçmeye ikna edilmişti. Okuldaki kızların çoğu için Hind'in bir anne olduğu kadar Abdullah da baba gibiydi. Kısa ve tıknaz yapılı, sportif vücudundan gurur duyan, güçlü ve iyi niyetli bir adamdı. Jimnastik dersleri bittiğinde küçük kızları daima tatlı ve karamellerle ödüllendirir ve büyük kızları dersleri kadar atletizmle de ilgilenmeye teşvik ederdi. Miral'in en sevdiği öğretmeniydi. Kız onda diyaloğa ve münazaraya girmeyi hazır bir insan görüyordu. Okulun çoğunlukla tutucu kesiminde bölücü ve kışkırtıcı bir güçtü ve Miral bu yüzden onu seviyordu. 400 metre koşarken Miral mutlu oluyor, etrafındaki dünya ile bütünleştiğini hissediyordu. O an sadece ayağın altına hızla kayıp giden kırmızı toprağı görüyor ve elinde kronometresiyle kendisine cesaret veren Abdullah'ı görene kadar hiçbir şey düşünmüyordu. Birkaç yıl sonra bir gösteri sırasında İsrail polisinden kaçarken antrenörünün sözlerini minnetle hatırlayacaktı. Nasıl koşacağını bilmek hayatta daima faydalıdır. Abdullah mükemmel bir öğretmen olmasının yanı sıra Filistin tarihi üzerinde şehrin önde gelen uzmanlarından biriydi. Hakkında dolaşan çeşitli söylentiler onu hala bir kardeşler okula gelmeden çok önce gizemli bir sima haline getirmişti. Miral, Hint onu işe almadan önce siyasi nedenlerden hapis yattığını biliyordu. Sol el parmaklarının çoğunda tırnaklarının olmaması, göz altında işkence gördüğü söylentisini doğrular gibiydi. Hapse düşmesi hakkında çelişkili söylentiler vardı. Kimi yasa dışı bir örgüt olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin bir militanı olduğunu söylerken, diğerleri Filistin Direniş Hareketi'nin beyin takımında önemli bir konumda olduğunu ileri sürüyordu. Kesin olan şey, işkence altında bilgi vermeyi reddettiği ve böylece Kudüs'ün Arap toplumunun saygısını kazandığıydı. Baharda sıcaklar kendisini göstermeye başladığında, Miral öğleden sonralarını Abdullah'ın verdiği kitaplarını okuyarak geçirmeyi seviyordu. Bu sayede Hasan Kanafa'nın Güneşteki Adamlar ve Hayfa'ya Dönüş gibi Filistin edebiyatının en güzel romanlarını keşfetti ve sıkıntılı Filistin halkının tarihindeki önemli olayları anlamaya başladı. Kitaplar sürükleyici, öyküler hemen her seferinde trajikti. Bahçenin doğu tarafındaki büyük manolya ağacının altında Miral resmi tarihin kaydetmediği ince bağlantıları ve görünmez iplikleri ilk kez keşfetti. Bir gün Abdullah geldi ve resmi biçimde "Artık nakbaanın ne olduğunu anlayacak kadar okudun," dedi. Bir an sol eline baktı, derin bir nefes aldı ve devam etti. Felaket, afet, kıyamet. Filistin'de İsrail devletinin kurulması ne yazık ki halkımızın dağılmasına, kendi diasporamıza neden oldu. Açıklaması zor. Her Filistinli bunu içinde hissediyor. Onarılmaz bir yara, tarihimizde bir kısa devre gibi. Korkunç bir tarihi paradoksun içinden geçiyoruz. Miral öğretmenin sözlerini tam olarak kavrayamasa da bazı zamanlar hissettiği keyifsizliğin adının konmuş olabileceğini anladı. Sonraki yıllarda Miral, mülteci kamplarını ziyaret edip 1987'deki ilk intifadaya Filistin halk isyanına katıldıktan sonra bu keyifsizlik hala beklemekte olan halkı için küçük de olsa somut bir şey yapma arzusuna dönüştü. 5. Miral, Kudüs'teki Yahudi mahallesine ilk kez gittiğinde 13 yaşındaydı. Önceki gün öğleden sonra bir perşembe günü Cemal kızlarını almaya Dar el Tifel'e gitmişti. Miral kısa saçlı, minyon bir kadın olan İngilizce öğretmeniyle babasının uzun uzadıya konuşmalarını izledi. Babası utanmış görünüyordu, sık sık avucuna başını götürüyor ve öğretmenin gözlerine asla bakmıyordu. Ardından Miral'e döndüğünde kız onun şöyle dediğini duymuştu. "Onu ilk kez kucağıma alışım sanki dün gibi." Son birkaç yıl gerçekten de çabucak geçmişti. Fakat eski siyah beyaz televizyonu yerine gelen yeni büyük renkli televizyon ve birkaç yeni İran halısı dışında babasının evi neredeyse hiç değişmemişti. Yasemin çalısı ağaç olmuş, dalları neredeyse çatıya uzanıyordu. Nar ağacı uzamış ve sıklaşmıştı ve en sıcak yaz günlerinde hoş bir gölge sağlıyordu. Ve bir süre zarfında Miral ile Rana iki ince ve zarif genç kıza dönüşmüştü. Miral hem keskin hem yumuşak, egzotik Orta Doğu hatlarıyla annesini andırıyordu. Rana güzel, esmer bir tene ve kız kardeşinden daha dolgun dudaklara sahipti. O ana kadar Cemal kızlarını yakın zamanda geçirdikleri değişimleri fark etmemiş veya fark etmek istememişti. Zihni zamanın insafsız geçişini kabullenemiyordu ve karısının ölümün üzerinden birçok yıl geçtiğine inanamıyordu. O sonbahar öğleden sonrasında aniden kızlarını gerçekten büyüdüklerini anladı. Hatta Miral'ın sütyene ihtiyacı vardı. Ertesi sabah Cemal kısa süre önce 40. doğum gününü kutlamış, nazik bir komşu olan Nur'un kapısını çaldı. Nur genç yaşta dul kalmıştı, çocuğu yoktu fakat güçlü bir annelik duygusuna sahipti. Cemal bu yüzden babalık içgüdüsü iki kız yetiştirmekle yetersiz kaldığında ona başvururdu. Cemal Nur'u zeki bir kadın olarak görse de, kadın mükemmel İbranice konuştuğu, İsrail dükkanında çalıştığı ve kısa süre önce bir İsrail'le, bir Dürzi ile ilişki kurduğu için mahallede pek iyi gözle görülmüyordu. Cemal kadına karşı artan düşmanlığı, ağızdan ağıza geçtikçe daha da çirkinleşen bir dizi söylentinin beslediği antipatiyi önleme çabasıyla sürekli olarak kadını savunmuştu. Bu olağan dışı dostluk daha çok bir zamanlar Nur ve Nadia'nın iyi arkadaş olmasından kaynaklansa da Cemal'in Nur'un bağımsız çizgisine hayranlığına da dayanıyordu. Cemal önceki yıl aynı kısa mesafeyi aşarak utançtan morarmış bir yüzle Nur'un ahşap kapısını çalmıştı. Kadın kapıyı açar açmaz telaşla fısıldamıştı. Miral ilk kez adet gördü. Ne yapmalıyım? Nur'un geniş gülümsemesi endişelenecek bir şey olmadığını anlatmıştı. Bu defa dedi ağır ağır kapı açılır açılmaz sadece Miral'e nasıl sütyen alacağım hakkında tavsiye istiyorum. O öğleden sonra Nur ve Miral Cemal'in arabasındaki Eskişehir'in surlarının yanındaki sokaktan geçti. Kudüs'ün Yahudi mahallesinde yan yana çok sayıda giyim mağazasının bulunduğu ticaret bölgesine gidiyorlardı. Miral büyük bir merakla yabancı sokaklara bakıyordu. Binalar ne kadar farklı, daha uzun ve daha modern diye haykırdı şaşkınlıkla. Ne kadar çok araba var. Arabaları Batı Kudüs'e geçtiğinde herkes yürümekten çok koşuyor gibi, sanki bir yerlere yetişmek için büyük acele içindeler diye düşündü. Ben Yehuda sokağı, Miral'e annesinin doğduğu ve her yaz teyzesini ziyarete gittikleri Hayfa şehrini hatırlattı. Mini etekli yüksek topuklu kızlar, erkek ve kadınların neşeyle sohbet ettiği açık hava kafeleri Miral'i şaşırtmıştı. Işıl ışıl aydınlatılmış vitrinler, binaların bazen güneş ışıkları güçlükle sızacak kadar birbirine sokulmuş olduğu Arap mahallesinin dar sokaklarının karanlığı ile parlak bir zıtlık halindeydi. Geçtikleri bölge hayalindeki Avrupa şehirleri gibiydi. Fakat yaşadığı yerden birçok blok ötede böyle bir yerin varlığını hayal bile edemezdi. Şehrin batı bölgelerini zaman zaman Zeytin Dağı'nın tepesinden fakat farklı gözlerle Eskişehir'in surlarına yaslanmış yüksek otellere ve Kudüs'ün beyaz duvarlarını kuşatmışa benzeyen muazzam binalara üzülerek üzülemişti. Cemal aniden arabayı yavaşlattı ve Nur'un işaretiyle parlak renkli iç çamaşırlarıyla dolu bir vitrin önünde durdurdu. Nur, Miral ile beraber içeri girerken Cemal dışarıda bekledi. İçeri daha sonra ödeme yapmak için girecekti. Miral yumuşak pamuktan basit bir model seçti ve üç farklı renk beğendi. Bir beyaz, bir pembe ve bir kırmızı. Ancak Cemal kırmızıya kesinlikle karşı çıktı ve Miral ile Nur bir beyaz ve iki pembe de uzlaştı. Nur o gece onlarla beraber yemek yedi ve kahveyi hazırladıktan sonra evine döndü. Miral yavaşça kahvesini yudumlayan babasını izlerken açıkça sordu. Baba baksana, neden Nur ile evlenmiyorsun? İyi bir çift olurdunuz. Cemal şaşırdı ve yutkunmaya çalıştı fakat kahve boğazına kaçtı ve Miral babasının boğulmaması için sırtına vurmak zorunda kaldı. Gülmeye başladılarsa da ciddileşmeyi başardılar ve Cemal cevapladı. Çünkü onu sevmiyorum. Arkadaş olarak benim için çok değerli fakat hayatımda sadece anneni sevdim ve hala onu seviyorum. 9. ayrımın sonu, sayfa 124.